Efendim merhabalar, bakış açısına hoş geldiniz. Gönül Bahçemiz Erkam Radyo'da bugün gençliği konuşacağız. Herkesin beklediği bakış açısı programında değerli bir konuğumuz var. Daha önce yayınlarımıza aldığımız kıymetli bir büyük kardeşimiz, hocamız var. Tunahan Gök Hocam'la beraberiz. Değerli hocam hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Evet, gençliği konuşacağız sayın hocam. Uzun yıllardır eğitim sektöründesiniz. Biliyoruz, takip ediyoruz. Sevdiğimiz bir kardeşimizsiniz. Tabii evet. Yılların deneyim tecrübesine binaen şu soruyu sormak istiyorum. Gençlerle çalışan birisi olarak bize gençliği tarif eder misiniz?
Oo, soru zor yerden geldi hocam. Gençliği tarif. Şimdi gençlik kendi arasında birkaç parçaya bölünüyor. Şimdi diyorlar ya hani X kuşağı, Y kuşağı, Z kuşağı falan. Böylelikle ayrıştırıyorlar gençliği. Halbuki gençlik ailelerin yetiştirme düzenine göre değişiyor. Ailelerin yetiştirilme şekli nasıl değişiyorsa, ailelerin çocuklarına yaklaşım şekli nasıl değişiyorsa, gençlerin de büyüme şekli, büyüme evreleri ona göre şekil alıyor. Her gençliğin kendine göre bir yapısı, geldiği, doğduğu bir zaman var aslında. Direkt genci konuşuyoruz ama aslında birazcık çocukluğa da gidebiliriz çok hafif. Benim çocukluğumda renkli ekran var. Yıl 95'ler, 96'lar. Geldiğimiz o dönemde renkli televizyonun içine doğuyoruz. Ve atari salonları, biraz daha büyüyorum. İşte ortaokul, lise çağları, atari salonları, internet kafeler. Ve çok çok sonralarında daha böyle üniversiteye geldiğimizde ise akıllı telefonumsu şeylerle karşılaşıyoruz. Ve artık zaten teknoloji çok yoğun bir şekilde hızlanıyor. Bendeki gençlik bu. Benden önceki yaklaşık bir 5 yıl, 6 yıl önceki gençlikte neler var? Siyah beyaz televizyon ve renkli televizyonla başlayan, tuşlu telefonla haberleşmeyi aktifleştiren bir gençlik var. Aslında baktığınızda aralarda böyle gittikçe farklı böyle platformlardan mesajlaşma, chatleşmeler, işte çağrı cihazlarının girmesi. Aslında gençliği şekillendiren, şimdi birazcık farkına varıyorum, sosyal faaliyetler aslında gençliği şekillendiriyor. Evet, aile yönetimi, ailenin içerisindeki eğitim, bunlar çok çok önemli gençliği etkileyen faktörler arasında. Ve fakat asıl önemli olan kısım da sosyal olarak büyüdüğü ortam. Yani benim büyüdüğüm ortamda renkli televizyonlarla çeşitli kanalların gündeme girmesi ve geceyi gündüzü ayırmaksızın sürekli yayın yapan kanallar. Bir yerde sınır vardı eskiden. İstiklal Marşı ile anlatılır. İstiklal Marşı ile bitirilir ve kapanırdı.
O bizim zamanımız. Ha,
şimdi bu anlatılır abilerimden, ablalarımdan, duyduklarımla. Bunlar anlatılır.
Gece 24 bitmiştir.
Bu bir sınırdır. Bitti. Ama sonra ne oluyor? Sınır kalmıyor. Televizyonda evet her şey tekrara dönebilir. Önemli değil. Çok az veri var. Çok az sinema, çok az film var vesaire. 95'lerden bahsediyorum. Ama gittikçe artan çeşitliliğin artmasıyla da zamanı verimsiz kullanma meselesine giriyoruz. Şimdiki gençliğe gelelim. O zaman renkli televizyonla yapabileceğiniz en maksimum şey hani yine 12 gibi, en fazla 1 gibi bitiyor. Sıkılıyorsunuz çünkü bir süreden sonra benzer şeyler. Ama şimdi ne var? Şimdiki gençlikte sınır yok ki. Akıllı telefonla istediği gibi sıkıldı mı hemen açsın bildiğimiz platformları, filmini izlesin, dizisine devam etsin. Elindeki ekranlarla hemen dijital bir oyuna bağlansın. Koskocaman bir sosyal ağın içerisinde yaşı çok önemli değil, efendim cinsiyeti çok önemli değil. Bütün insanların dahil olabileceği bir düzende oyun oynasın. Dijital oyunda ya da tek bireysel olarak oyunlar oynasın. Chatleşsin, yazışsın 24 saat. Ben seviniyordum böyle hani metrobüs İstanbul'da malum çok can kurtaran bir ulaşım aracıdır. İlk açıldığı zamanlarda belli bir saate kadardı. Sonra 24 saat şu an mesela. Bu çok rahatlatır İstanbul'u. Aynı şekilde gençleri de rahatlatan sınırsız olması aslında. Ama doğru mu? Değil. Her şeyin bir sınır olduğunu bilmeleri lazım. Önceliklerin olduğunu bilmeleri lazım. Bunu da ancak verebilecek müessese de ailedir.
O zaman hocam şöyle devam edelim. Yani gençliğin size göre en önemli problemi nedir desek aklınıza ne gelir ya da neler gelir?
Teknolojiyi doğru kullanamamak diyebilirim ben.
Biraz açabilir miyiz?
Direkt bu geliyor. Elindeki o ekranın, o televizyonun, o efendime söyleyeyim işte telefon daha çok zaten. Tablet ve televizyon daha ortak kullanım alanı olduğu için bireyselleşemiyor. Ama telefon bireysel bir alan ve onun alanı ve bununla alakalı da çok dikkatli kullanıma gerek var. Gençlik bu noktadaki gençlik dediğimiz yaş aralığı nedir? Bana göre böyle 12 yaşla başlayıp ortalama bir 25'e kadar giden bir aralıktır. Bu aralık nedir? İşte ortaokulun ortaları, lisenin tam böyle ateşli olduğu dönemler ve üniversitenin de bitmeye yakın olduğu aralıklar. Yani ortaokul, lise ve üniversite gençlik olarak kabul edebiliriz. Burada en büyük problem ortaokul çağındaki bir çocuğun telefona yeni tanışması ve o elindeki şeyle her şeyi yapabileceği düşüncesi. Aslında ona işte o aile müessesemizde her şeyi yapamaması gerektiğini ve sınırların olması gerektiğini aktarmalıyız. Lisedekine aynı şekilde, çünkü akademik olarak bir performansını yakalaması lazım. Belli bir yere gelmesi lazım. Bunun için de ekrandan istediği gibi her oyunu, her videoyu, her efendim içeriği sahip olamama noktasında ona bir takım bilgiler verilmeli ve kurallar koyulmalıdır bence. Üniversiteye geldiğinde ise biraz daha serbest bir ortam var. Orada rahatlıkla yapabilir ama orada da ortaokul ve lisede almış olduğu teknolojiyi doğru kullanma noktasında almış olduğu aile veya okuldan aldığı eğitimlerle üniversitedeki o telefona ayırdığı vakti, zamanı biraz daha kontrollü hale getirmesi gerekir diye düşünüyorum ben.
Pekala, şimdi siz eğitimcisiniz. Tabii yıllardır bu eğitim sektöründe olduğunuz için bu soruyu rahatlıkla da sorabiliriz. Hı hı. Dünün gençliği ile bugünkü gençlik arasında gözlemlediğiniz en temel fark nedir? Veyahut da farklar nelerdir desek ne gelir aklınıza?
Dünün gençliği daha duyarlı, daha algılar açık. Bugünün gençliği ise yine duyarlı, çünkü insan fıtratı ne değişirse değişsin yaradan bir fıtrat üzerine bizi halk ediyor ve geliyoruz. Bir mutlaka bir amaç uğruna geliyoruz. Yapacağımız mutlaka şeyler var. Özellikle inancımız gereği mutlaka yapılacak görevlerimiz, sorumluluklarımız var. Onları yapmak için geldik biz ve onları yapmak için de gayret ediyoruz. Sağlığımız, sıhhatimiz onun için korumak zorundayız vesaire. Dünün gençliği daha algılar aktif. Çünkü neden aktif? Çok kendini meşgul edecek bir unsur yok. Yine sürekli şimdi dinleyiciler diyecek ki ya bu telefona taktı kafayı galiba. Şöyle, kafamızı çok meşgul ediyor. Bir uygulama, mesajlaşma uygulaması. Sürekli ondayız. Sürekli bir şeyler yazıyoruz, bir şeyler konuşuyoruz, bir şeyler. Yani düşünsenize yanınızda birisi var ve sürekli konuşuyor. Sürekli sizi dürtüyor ve bir şeyler. Ne kadar rahatsız olursanız, ne kadar başka şeylere vakit ayıramazsanız, kendinize vakit ayıramazsanız, aynı şekilde bu ekranlarda bizim bir uzvumuz olmuş ve bizi sürekli dürtüyor ve sürekli bize diyor ki şunun cevabını ver, bunun cevabını ver. O zaman ne oluyor? Algılar dağılıyor. Düşünceler dağılıyor. İnsanın kendine ayırdığı vakit azalıyor. O yüzden de dünün gençliğiyle bugünün gençliği arasında bana göre algı problemi var. Yani ne yapacağını, nasıl yapacağını çok fazla düşünmeden, buraya vakit ayırmadan anı yaşamaya çok gayret ediyorlar. Yetiyor onun için. Nasıl yaşamış, nasıl ilerlemiş bununla ilgili çok fazla vakit bulamıyor. Çünkü onu çok dürten unsurlar var.
Pekala, gençlik hedef oluşturma hususunda sizce gayretli mi? Yani gayretli mi kastımız şu, aslında istekli gibi gözüküyor ama hiçbir şey yapmadan.
Ya bir kere şöyle, hedef artık değişti. Yani benim yaşlarımdaki gençliğin hedefi bir an evvel para kazanmaksa ve ne bileyim işte iş kurmak vesaire gibiyse, bu zamandaki gençliğin bunu aşıp başka şeyleri düşünüyor olması onun hedef oluşturmuyor anlamına gelmiyor. Biraz açayım. Ebeveynler bu noktada çocuğunun hedefsiz olduğuyla, hiçbir şey yapmak istemeyişiyle çok fazla yakınırlar ve bununla ilgili gelirler. Ben de orada şunu söylerim. Ya mutlaka vardır. Bir insan hedefsiz olamaz. Yani az sonra uyuyacağı da bir hedeftir. Birazdan televizyonda şu filmi izleyeceği de bir hedeftir. Evet, basit ve malayani bir hedef geliyor olabilir ama sonuç itibariyle bunu düşünüyorsa başka olumlu ve pozitif hedefleri de mutlaka vardır. Okulu ailesinin istediği düzeyde bitirmeye çalışma çabası onun bir hedefidir. Üniversitede okurken aynı zamanda yazılım alanında çalışmak istemesi onun bir hedefidir. Minik hedef üniversitedir, kazanmıştır ve gitmiştir. Ama üniversitede yapmış olduğu uğraşlar, çalışmalar onun büyütecek hedeflerdir. Dolayısıyla zaman değişti, hedef faktörü de değişti. Hedefe bakış açısı da değişti. Ebeveynlerimizin bunu veya eğitimcilerimizin bunu çok iyi anladığını düşünüyorum. O yüzden bu noktaya ben özellikle değiniyorum. Hedef dediğimiz unsur artık bir üniversite, hedef dediğimiz şey artık bir ders çalışmak, hedef dediğimiz şey artık sınavdan yüksek almak değil. Hedef dediğimiz şey şu anki gençlik için daha çok insan tanımak. Network diyorlar şu anda. daha çok insan tanımak, daha çok toplumlarla bir araya gelmek, STK'larda yer alıp sosyal sorumluluk projelerini yapmak. Bunun çok geçmişte hedef olarak görülmüyordu ama şu an hedef olarak görülmesi lazım. Çünkü çocuklarımız sosyalleşmeye ihtiyacı var. O yüzden bunun için de iyi ki STK'lar var ve bu noktada sorumluluklar alıyorlar, çocuklarımıza sorumluluklar yüklüyorlar. Üniversitelerinde bu ve benzeri projeleri var, oralarda yer alıyorlar. Bunların hepsi hedef oluşturan unsurlar. Hedef deyince somut olarak bir üniversite, hedef deyince somut olarak bir doktora gelmesin aklımıza. Çocuklarımızın kendi dimağlarını genişletebileceği her türlü çalışma onların hedefidir. Ve bunu oturup velilerin, ebeveynlerin, abilerin, yani büyük jenerasyonlar da olabilir, kardeş arasındaki fark, yaş farkı da olabilir. Oturup bunları konuşması gerekir. Hedeflerinin ne olduğunu beraber istişare etmeleri gerekir. Bunu yaparken biliyormuş gibi değil de bilmiyormuş gibi olmaları gerekir. Çünkü zaman arasındaki teknolojik değişmeler zaman arasındaki farkı olabildiğince açtı. O yüzden velilerin, ebeveynlerin ya da abilerin, farklı bir yaş jenerasyonuna denk gelmiş kişilerin birbirini anlaması noktasında yargılamadan gerçekten anlamaya çalışması benim için önem arz etmekte.
Aslında Hazreti Ali'nin de bir sözü var yani. Hı-hı. Kendi dönemimiz değil, hı-hı, çocuklarınızın dönemi gibi davranmak veyahut da onları anlamak. Çok aynen önemli bir noktaya değindin hocam.
Aynen.
Pekala, bir genç kardeşimiz sana gelse, hı-hı, ve dese ki ben kendi yıldızımı yakalayabilmek istiyorum. Yani yakalamak istiyorum kendi yıldızımı. Yukarıdan bir yıldız yakalamak istiyorum. Yani, hı-hı, tabii ki bir hedef olarak da düşünebiliriz. Hı-hı. Ne önerirsin hocam o genç kardeşimize?
Şey söylerim aslında, ayağına ne bağladılar da ulaşamıyorsun derim. Yani ne var ayağına bağlanan? Bunu şöyle yakın bir zamanda, yani yaklaşık bundan 2 ay önce 2 yıllık bir bölüm okuyan bir öğrenci ulaştı bana. Dedi ki hocam ben işte sağlık bölümü okuyorum 2 yıllık. Buradan işte 4 yıllık ya da 6 yıllık tıpa geçmek istiyorum ama bunu yapabileceğime inanmıyorum. Yani sadece hedefliyorum ama yapabileceğimle ilgili hiçbir altyapı çalışmam yok. Ben ne yaparsam bunu yakalarım. Bu da bir yıldızı, yani önündeki bir hedef, üstündeki bir hedefi yakalamaya çalışma çabası. Ben de ona şey söyledim, ayağındaki prangalar neler? Ne tutuyor seni? Neyi zincire vurmuşsun? Ne var bunda? Birinci faktör tabii ki maddiyat, ekonomik. İkincisi aile. Üçüncüsü ben ne derim kaygısı aslında. Gizli yatan arkada ben nasıl bunu söyleyebilirim? Çünkü şöyle bir söz vermiş. Ben bir üniversite kazandım. 2 yıllık buradan çıkacağım. Teknisyen olarak işte falan kurumda çalışacağım. Şu kadar maaşım olacak, bunu yapacağım gibi böyle bir hedef söylemiş ailesine. Ve bu konuda sen başaramadın mı? Sen yapamıyor musun? Gibi sorularla karşılaşmak istemiyor. O yüzden ne yapıyor? Kendini mecbur kılıyor ve bu hedefinden kimseye bahsetmiyor. Etmediği için de gücü zayıflıyor ve yavaş yavaş o ayağına bağlı olan taşları, artık ne metaforunu kullanırsak burada, bunları düşünerekten hareket etmek istemiyor. O yüzden ben yıldızını yakalamak isteyen gençlerimize, hedefini yakalamaya çalışan gençlerimize şunu söylüyorum. Eğilin, o taşları ayıklayın ve zıplamaya başlayın. Çünkü ilk adım önemli. Buradaki ilk adım da zıplamak. Zıplamaya başla. O hedef mutlaka önüne düşecektir. Sen ona dokunamasan bile o sana hasretiyle beraber yaklaşacaktır.
Şimdi bizim zamanımızda herkesin bir hedefi vardı ama bu hedefin arasında şu vardı. Yani işte ben şunu olacağım ama bunu olduktan sonra ailem için, milletim için, toplum için, İslam alemi için ve dünya insanlığı için bir şeyler yapacağım. Böyle hedeflerimiz vardı. Şimdi gençliğin kendisi için koyduğu hedefler sizce bireysel mi, toplumsal mı? İlk etaptaki hedef değil de bitirdikten sonraki süreçte. Yani aklının köşesinde ben dünya insanlığı için bir şeyler yapacağım, toplum için bir şeyler yapacağım var mı sizce?
İşte bu tam olarak var aslında. Ama tam olarak yetişme süreçleriyle alakalı. Eğer toplum odaklı bir birey, bir fert yetiştiriyorsak bunu zaten düşünür. Ama birey odaklı bir fert yetiştiriyorsak, ailenin dışına çıkmamış, aile bireyleriyle bile görüştürülmemiş, efendim işte üniversiteye giderken yakın üniversite tercih edilsin, liseye giderken hemen evimizin dibinde olsun, çok fazla sosyal ortamlara girmesin, bireysel olarak bu çocuk büyüsün diye bir yol çizdiyse bu çocuk doğal olarak toplumsal bir hedef kurgulaması çok mümkün olmuyor. O yüzden onların toplumla barışık yaşayabilmeleri için, toplumla kucaklaşmış bir yapıyla ilerleyebilmesi için bir ortam hazırlarsak ve onlara bu imkanı tanırsak, toplumu düşünen, toplum için hedefler oluşturan bireyler olurlar. Çok fazla var. Şu anda çok duyuyoruz. İşte teknoloji festivalleri var. Efendim işte TÜBİTAK projeleri var. Buralardaki çalışmalar hep bir ekip işi. Ekiple beraber hareket ediyorsunuz ve o ekibi kurtaran bir şey değil. Bütün dünyayı kurtaran, belki Türkiye'yi, sadece Türkiye'yi de değil, bütün dünyayı kurtaran projeler ortaya çıkıyor. Bu da toplumsal bir çalışma. Bunu yapan çok genç var. Özellikle bu aralar çok revaçta olan bir iş. Okullar buraya çok iyi sardı. Ortaokullar, liseler, eskiden üniversiteler çağında gençler için yapılan bir şeydi. Ama şimdi ortaokul, ilkokula bile indirgenen projeler var. Bunların hepsi toplum için yapılan çalışmalar. İşte buralarda çocuklarımızın yer alması lazım ki toplum içinde bir şeyler yapabilsin. Çünkü onun içerisinde toplum var. Birey zaten birey olarak varlığını sürdürecek ama toplum için bir şey yaptığında da hayattan zevk almış olacak.
Yani bir fanus içerisinde aslında yaşamamalı.
Yaşamamalı, evet. Açılmalılar. Güvenmeliyiz ya topluma. Bir şekilde güvenmeliyiz. Yani bizim
problem... Ya da risk alacağız.
Evet, yani
çocuğu bakkala göndermekle göndermemek arasında, evet, ince bir nokta.
Evet, yani öyle bir mahalleye yerleşeceksiniz ki, öyle bir altyapı kuracaksınız ki çocuğunuzu rahatlıkla bakkala gönderebileceksiniz. Ya da gözlemleyebilmeniz gerekebilir belki bir süre. Yani bu yaşına göre değişir ama her yeri, her şeye de sahip olamazsınız. Ben özellikle söylüyorum, bir çocuk konuşmuyorsa, bir çocuk sessizliğini koruyorsa ve bir çocuk gittikçe susuyorsa mutlaka sakladığı, gizlediği, tuttuğu bir şeyler var. Bu sizi kaygılandırsın mı? Evet, kaygılandırsın ama onun ağzından almak için çabalamayın. Onu konuşturmanın yolunu bulmak için çabalamayın. Siz değişmeye başlayın ebeveynler. Sizler ona ne kadar çok telkinde bulunuyorsunuz, nasihatte bulunuyorsunuz, onu bir azaltın. Onunla ilgili bilgi değil de onun fikrini soracağınız, onu işlere dahil edebileceğiniz, onu fikirlerinize dahil edebileceğiniz, onu istişarelerinize, aldığınız kararlara dahil edebileceğiniz meclisler oluşturun ki onların da kendine güvenleri gelsin ve sizle konuşmaya başlasınlar. Sessizleşmesinler, suskunlaşmasınlar diye özellikle burada da buradan da buraya geçmiş olayım hocam.
Şimdi öyle söyleyince aklıma geldi. Yıl 1994. Yatılı okuyorum ve ben de bir şekilde yerde duruyorum. Elime sandalye düştü. Arkadaşın oturduğu sandalye elime düştü. Demir sandalyeydi. Yanılmıyorsam sol serçe parmak. Acıdı. Ben de bir şey olmamış gibi devam ettim. Geceliğin ağrı oldu ve şişti. Dedim ki ya burada bir şey var. Yani bunu çözmemiz lazım. Ertesi gün oldu. Ben öğretmen hocaya söyledim. Ya bu dedim şey yapıyor, ağrı yapıyor. Oradan kalktım. Kartal Devlet Hastanesi'ne kendi başıma gittim. Otobüse bindim gittim.
Kaç yaşındasınız?
14. 80 doğumluyum. 94. Aha. 14 yaşında kendim devlet hastanesine gittim. Parmağımı kırıldığı çıktı. Kırılmış. Yani çatlamış daha doğrusu. Öyle olunca o alçıya almıyorlar serçe parmaları şey yapıyorlar. Parmakların etrafını döndüren bir şey var böyle ince. Ama onu sargı beziyle de sarıyorlar. Sonra ondan sonrasını ya okula geri döndüm, yatılı okula, veyahut da eve gittim. Ya şimdi düşünüyorum. Ya 14 yaşındayım. Aileme haber vermeden hastaneye otobüste gidiyorum. İşimi hallediyorum, geri geliyorum. Kaç tane genç çocuk bunu yapıyor ya da yapabilir? Yani niye biz böyle olduk ya?
Evet, yapmalılar.
Yani
kendi işlerini kendileri.
Biz bu kadar mücadele verirken, toplum içerisinde bu kadar bakkala, markete, çakkala giderken, o büyüyen çocuklar anne baba olurken ne oldu da bu çocuklar çocuklarını dışarıya çıkarmaz oldu veyahut da yalnız bir yere göndermez oldu. Bazen metroda, metrobüste bakıyorum tek başına çocuklar, diyorum ki helal olsun ya. Çocuk tek başına akbiliyle okula gidiyor.
Yani işte
ya bu... topluma mı güven kalmadı? Yoksa daha önceden böyle şeyler vardı da televizyonda bu kadar haber yoktu da biz mi bilmiyorduk?
Yani aslında tamamen ailelerimizin bu konuda çocuklarına güvenmekle alakalı. Şey derler ya, hani ben sana güveniyorum çocuğum ama dışarıdakilere güvenmiyorum. Dışarı birden daha büyük. Yani çocuğumdan daha büyük. Dışarı dediğin ne? Milyonlarca insandan bahsediyorsun. İstanbul'da böyle bu durum. Yani Anadolu'da başka bir yerlerde de olabilir. Yani yüzlerce kişiden bahsediyorsun. Onlar çok fazla, kalabalık. Ama ben bir taneyim. Fakat ben kendim idare edebilirim. Ya tuvalet eğitimi 2,5 yaşında ortalama başlar. Çocuk 3 yaşına geldiğinde bir yetişkin kadar olmasa da ona yakın bir şekilde ailesinden herhangi kimseye ihtiyaç duymadan ihtiyacını görebilir ki anaokulu yaşı gelmiştir artık yavaş yavaş oraya doğru evrilir. Daha erken bırakan bilenler de vardır yapılır.
En azından bu, küçük abdesti çok rahat bir şekilde halleder
bu bir öğrenmedir. Tabii. Bu yaradan tarafından o yaşa verilmiş bir beceridir. Gittikçe de bu artar. Şimdi çocuklarımız büyüyorlar ve onlara yüklenen bazı becerileri de kullanmaları gerekiyor. Mesela muhakeme yeteneği, muhakeme becerisi. Bu hemen gelmiyor ki çocuğa. 12 yaşındaki çocuğun muhakemesiyle muhakeme etme, kıyas etme vesaire. 12 yaşındaki çocuğun muhakeme becerisiyle 18 yaşındakininki bir mi? Hayır. Neden ehliyet 18 yaşından sonra veriyorlar? Bu çok önemli. Vicdan duygusu, muhakeme duygusu gelişiyor artık insanda. Dolayısıyla ne oluyor? Yüklemeler var yani. Hadi şimdiki sözlerle konuşalım. Güncellemeler var yani. Yaşlar büyüdükçe belli yaşlarda insan evladına güncelleme geliyor. Şimdi o çocuk bu güncellemeyi nerede kullanacak? Tabii ki buralarda kullanacak. Ona ortamı kim hazırlayacak? Biz hazırlayacağız. Ha ne oluyordu? Eskiden sokağa bırakıyorduk ama şimdi spor tesisine beraber gidip arkadaşlarıyla beraber vakit geçirebileceği, antrenörüyle çalışabileceği bir sosyal tesise, spor tesislerine fark etmez bir yere bırakabiliriz artık. Evet biz de orada olabiliriz ya da bırakıp gidebiliriz. Onları sokağa güvenmiyoruz ama gittiğimiz yere güveniyoruz. Bu bile yeterli. O becerilerini kullanması lazım çünkü o çocuğun. Evde kalarak bunu yapamaz. Ekran önünde bunu yapamaz. Bu becerilerini kullanması lazım. Bu çocuğun konuşmaya ihtiyacı var. Yetişkinlerle konuşmaya ihtiyacı var. Ben birçok hocam ya içine kapanık bu çocuğu ne yapabiliriz falan diye geldiğinde ben genelde şunu soruyorum. Baba ne yapıyor? Baba ne iş yapıyor? İşte baba şu iş yapıyor. Kaçta geliyor? Nasıl bir iş yükü var ve aileye ne kadar zaman ayırıyor? Çocukla beraber işe gidiyor mu? Eskiden böyle şeyler olurdu. Babası bakkal olan, esnaf olan daha iyi bilir bu işleri ama memur olan da giderdi bir şekilde ya da esnaf bir akrabanın yanına verilirdi ve çocuk orada para kazansın için değil ki. Belki o zamanki amaç olabilir ama bana göre şimdi bakıyorum bir eğitimci olarak bana göre sadece para kazanmak için çocuk oraya verilmiyor. Sosyalleşmesi için, büyümesi için, insanları tanıması için, çevre edilmesi için bu yüklemeleri yani az önce dedim ya hani güncelleme oluyor insan hayatında yıllar geçtikçe o güncellemeleri kullanabileceği bir ortam hazırlıyoruz onlara. Dolayısıyla bu ortamları çocuklarımıza sağlamalıyız. Bunun için de gerekli ortamı biz kurmalıyız. Taşınmamız gerekiyorsa taşınmalıyız. Çocuğumuzu bir kuruma emanet etmemiz gerekiyorsa emanet edebilmeliyiz. Bununla ilgili takibatı bırakmamalıyız. Ne de olsa saldım çayıra mevlam kayıra olmamalı. Mutlaka takibatında olmalıyız. Koordinasyonunda olmalıyız. Çünkü kontrol etmek itimada mani değil. Sen kontrol edeceksin ama çocuğunla ilgili etrafını kontrol edeceksin, çevresini kontrol edeceksin. Doğru bir yere teslim edeceksin ki o çocuk orada o güncellemelerini, o ona yüklenen o yaşının getirdiği becerileri sarf edebilsin. Bardak tutamıyor, tepsi tutamıyor çocuk diyor 15 yaşına gelmiş. 16 yaşında 17 yaşına geldiğinde o çocuk diyorum ki 15 yaşında bardak tutamıyormuşsun diyorum. Hocam çok mu önemli ya tutmasam ne olur? Birileri tutuyor zaten hem bardak mı kaldı plastik suda içiyoruz falan diyor. Ya buraya geliyor işler. O yüzden oradaki güncellemeyi kaçırmamamız lazım. Çocuk sofrada kurmalı yaşında. Çatalı bıçağı getirmeli yaşında, domatesi soymalı yaşında. Yani bunların hepsinin ince motoru, kaba motoru ayrı bir gündem olabilir ama her yaşın kendine göre bir güncellemeleri var. O güncellemelerini ailenin kaçırmaması lazım. Bu da sorumluluk vererek, çocuğu ölçerek, biçerek bakılır. Kafasına göre olmaz. Yani çocuğum işte hadi git şu tavuğu yakala bakalım denirdi. Çocuktu bu yani 6-7 yaşındaki bir çocuk çok rahat yakalayabilirdi. Şimdi kaç tane çocuk tavuk yakalayabilir? Hadi buyurun gelin. Mesele tavuk yakalamak mı? Hayır. Bir hayvana karşı bir hayvanla veya bir canlıyla beraber olabilmek bir şekilde onunla oyun oynayabilmek mesele. Bu güncellemeleri biz ne kadar karşılayabiliyoruz çocuklarımızda ona ben bakarım. Özellikle bunu değinmek isterim yani.
Eyvallah. Şimdi hocam şöyle gençlik üzerine konuştuğumuz için tabii sorduğum sorulardan geri bildirimler çok iyi. Ama farklı bir bakış açısı sağlama anlamında. Radyosunu yeni açanlar açısından da bir soru daha sormak istiyorum bu konuyla ilgili. Şimdi gençlik, inanç ve zafer arasında bir bağ kurabiliyor mu? Yani zafer tamam hedef olsun ama sizin az önce bir danışanınızdan bahsettiniz ya bir kişiden bahsetti ama genel manada inançlı mı? Yani evet azim ve gayret göstererek ben kendime inanıyorum bu tepsiyi tutarım veyahut da hedefe ulaşırım. Yani hep birilerinin gazıyla mı hadi oğlum, hadi oğlum demek sırtına dokunmak mı lazım yoksa ekseriyeti mi böyle?
Ya bir hedefe ulaşma meselesi aslında çocuğun gençlerin nereye varmak istediğini iyi anlamakla alakalı. Yani ben nereye varacağını bir ebeveyn olarak, bir baba olarak nereye varacağımı çocuğumun aşağı yukarı tahmin edersem, ben onun zafere gidebileceği o noktada onu desteklerim. Ben şahit oluyordum. Bazı oluyorum, hali hazırda da var bu. Mesela çocuk diyor ki baba diyor, benim bugün diyor işte okulda kalmam lazım. Şu şu şu derslerim var. Birinci baba şunu diyor. Oğlum sen ders çalışmazsın ki ya, ne işin var senin okulda? Yine zıpırlık peşindesin değil mi diyor. Bu A baba. B baba, aa öyle mi oğlum, benim niye haberim yok bundan? O zaman şöyle yapalım. Ben seni saat 6'da almaya geleyim. Sen de o zamana kadar ödevlerini vesairelerini tamamla. Buluşalım, akşam da konuşalım neler yaptın ne yaptın konusunda. Şimdi sizce hangi çocuğun hedefine ulaşma konusunda daha motivasyonludur? İç motivasyonu yüksektir. Elbette ki B'nin.
B.
Yani A'daki nedir? Ya zaten babam bana güvenmiyor. Ben kendime güvensem ne olur? Ben doğru yapsam ne olur? Yanlış yapsam ne olur? Her halükarda yanlış algılanacağım zaten. Düşüncesiyle çocuk iç motivasyonunu gittikçe kaybediyor. Özgüvenini yavaş yavaş kaybediyor. Cesaret duygusu da gelişmiyor böylelikle. O yüzden bizim çocuklarımıza güvenmemiz lazım. Bizim çocuklarımıza güvendiğimizi, onlara alan açtığımızı onlara hissettirmemiz lazım ki onlar hedeflerine yürürken karşısına çıkacak engelleri, karşısına çıkacak taşları toparlayabilsin veya önlerinden ayıklayabilecek takati yakalayabilsin. En önemlisi bu. Takat meselesi, yani gayret meselesi. Kocaman bir taş çıktı, ben bu taşı kaldıramam diye düşünüyor. Ama parçalayabilirim düşüncesi gelmiyor. Bu nereden gelecek? Bu işte ailenin. Bunun için ne yapabilirsin? Bunun için farklı fikirler geliştirsen ne olur gibi sorular sorarak alan açıyorlar B ailesi. A ailesi de diyor ki oğlum sen önüne çıkan küçücük bir tahtayı bile önünden almışlığın yok ki koca taşı işte parçalayasın da önünden kaldırasın gibi. Böyle ona güvenmeyen, ona geçmişte çocukluğunda yapmış olduğu ufak tefek hatalarıyla beraber hala o şekilde bakan bir ebeveyn arasında böyle bir fark var. O yüzden bence B babası veya B ailesi, şık olarak konuşmuştuk. B ailesi veya B babası, B annesi noktasında onlara alan açarsak onlar zafere çok rahat yürürler.
İnşallah. Son soru olarak o zaman şunu sormak istiyorum. Tabii hedeften kastımız saygıdeğer velilerimiz, dinleyicilerimiz, büyüklerimiz, abilerimiz, ablalarımız. Bir üniversite veyahut da bir diploma açısından sormuyoruz. Yani hayata dair konuşuyoruz. Hayata gülümsemek, biraz da istediğin noktaya gelebilmek ve bunu gerçekleştirebilmek diyebilir miyiz? Son soru olsun.
Yani bu bence bu aslında oturumun özetiydi hocam. Tam anlamıyla özetiydi. Ben buna katılıyorum. İlla bir üniversiteye, illa bir sınava, sınavın sonucuna göre çocuğumuzun hedefinin olup olmadığı noktasına kanaat getirmememiz lazım. Ben çocuğumda 500 puan hedefliyorum. Çocuğun ne hedefliyor? 300 yapıyor çocuk. 300 yapan çocuğa 500 nasıl hedeflersin? Önce 320'yi hedeflemeyi öğren. Sonra 350'yi hedeflemeyi öğret. Ondan sonra 360 böyle böyle gitsin. Direkt 500 hedeflenmez. Mesela özellikle soruyorlar. Bunu çok karşıma çıkıyor. Yani sınavdan çıktık ama mevzu şu. Bir hedef belirleniyor ve o hedefin en iyisi neyse o olsun. Hayır. Mükemmelliyetçilik denen bir yanlış anlaşılan bir durum var. Her işte mükemmel olamayız. Ama mükemmele doğru evrilmek gibi, mükemmele doğru gayret etmek gibi bir yapımız var bizim. Ama mükemmeli çıkartamayız. Bunu bilmemiz lazım. O yüzden ben çocuğumda 500'e hedefliyorum. Tamam. Ama kaç yapıyor şu an? 200. O zaman sen bu çocukta önce 250'ye hedefle. Ulaşılabilir bir hedefi olsun çocuğun ki bunu öğrensin. Ve o hedefe doğru yavaş yavaş ilerlesin. Hayatın her evresinde ulaşabileceği hedefleri önce gösterelim. Bizim istediğimiz hedefe değil, onların istediği hedefe önce onları kavuşturalım. Ve onun mutluluğunu bir yaşasınlar. Onun mutluluğunu yaşamadan sizin hedefinize de ulaşmadığında mutsuz, huzursuz, etrafına da faydası olmayan, algıları da düşük, kendine göre ve topluma göre bir fayda sağlamak istemeyen bir grup ortaya çıkıyor. O yüzden ne yapacağız? Yapabileceğinin en iyisini yapsın. Bunun için gayret edelim, küçük hedefler verelim. Ona ulaştığında o hedefi yapmanın verdiği o mutluluğu çocuklarımız yaşasın, gençlerimiz yaşasın. Asıl kısım bu. Bunu yetişkinler için de söylüyorum, ebeveynler için de söylüyorum. Hepimiz böyle ya. Çok büyük hedefler koyarak kendimizi yoruyoruz. Önümüze küçük bir hedef koyalım, ona ulaşınca onun keyfini yaşayalım ve bir sonraki hedefe doğru yürüyelim.
Evet, değerli hocam, çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür
bakış
ederim.
Açısına farklı bir bakış sağladınız. Teşekkürler. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da bakış açısında Tunahan Gök hocamla beraber gençliği ve hedefleri konuştuk. Nacizane fakat halisane dilimiz döndüğünce önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte tekrar görüşmek ümidi ve dileğiyle Allah'a emanet olunuz.